bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Göğü Delen Adam, Papalangi, Ayrıntı Yayın Evi, 3. Basım, Ekim 1989, çeviren Levent Tayla. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir, okuyan Serpil Kaya. Papalangi denince beyazlar ya da yabancılar anlaşılır. Ama sözcüğü sözcüğüne çevrilirse göğü delen anlamına gelir. Samoa'ya ilk misyoner bir yelkenliyle gelmişti. Yerliler bu beyaz yelkenliyi ufukta bir delik olarak gördüler. Beyaz adamın içinden çıkıp kendilerine geldiği bir delik. O göğü delip gelmişti. Eric Sherman'ın ön sözü. Tuavi'nin bu konuşmaları Avrupa'da yayınlamak ya da bastırmak gibi bir niyeti kesinlikle yoktu. Bunlar salt kendi Polinezyalı halkı için düşünülmüştü. Ben kendi bilgisi ve kesinlikle istemi dışında bu yerliyi Avrupa yazın dünyasına aktarıyorsam, bu biz beyazlar ve aydınlar açısından kendimizin ve kültürümüzün henüz doğaya sıkı sıkıya bağlı bir göz tarafından nasıl gözlemlendiğini öğrenmenin yararlı olacağına inandığımdandır. Onun gözüyle biz bir daha ele geçiremeyeceğimiz bir bakış açısıyla kendimizi görüyoruz. Kimi uygarlık tutkunlarının Tuavi'nin bakışını çocukça, evet çocukça, hatta biraz safça bulacak olmalarına karşın sağduyulu ve daha alçak gönüllü olan kimileri Tuavi'nin sözlerine katılacak ve kendilerini yeniden gözden geçirmeye zorlanacaklardır. Çünkü onun bilgeliği hiçbir eğitime değil, doğal bir yalınlığa dayanmaktadır. Bu konuşmalar Güney Denizi'nin tüm ilkel halklarına kendilerini Avrupa anakarasının aydınlık halklarından koparmaları yolunda bir çağrıdan başka bir şey değildir. Avrupa'yı hiçe sayan Tuavi, yerli atalarının Avrupa'nın ışığıyla aydınlanmak gibi büyük bir yanılgıya düştüklerinin bilinci içinde sürdürürdü yaşamını. Tıpkı yüksek kayalardan mızrağıyla ilk beyaz misyoneri defeden Fagasalı bakire kız gibi, "Defolun gidin, sizi gidi pis iblisler." O da tanıdı Avrupa'da bu karanlık iblisi, saflığını korumak isteyenlerin sakınması gereken bu yıkıcı ilkeyi. Tuavi'yi ilk tanıdığımda Avrupa'dan uzakta, dünyanın bir ucundaki Upolu adasında huzur ve barış içinde yaşıyordu. Tuavi, Samoa takım adalarından birinde Tiavea köyünün beyi ve şefiydi. İlk gören insanda iri cüsseli ama sevimli bir dev izlenimi uyandırıyordu. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaydı ve olağanüstü güçlü bir yapısı vardı. Sesi ise bu görünümüne ters düşercesine bir kadınınki kadar ince, yumuşaktı. Kalın kaşlarının gölgelediği çukuruna kaçmış gözleri biraz donuk ve durgun bakıyordu. Ama yine de heyecanlandığında bir kor gibi yanıyor ve derinliklerinde iyiliksever ve parıltılar görülüyordu. Bunlardan başka hiçbir şey Tuavi'yi yerli kardeşlerinden ayıramıyordu. O da kavasını, dipnot, kava çalılarının kökünden yapılan Samoalılara özgü geleneksel bir halk içkisi. İçiyor, sabah akşam lotoya, dipnot, ibadet. İbadete gidiyor, muz, taro ve reçel yiyor, halkının tüm gelenek ve göreneklerine uyuyordu. Evindeki döşekte, yarı kapalı gözlerle yatarken, aklından nelerin geçtiğini ve hiç durmadan nelere çözüm aradığını yalnız en yakınları bilirdi. Genellikle yerliler çocuklar gibi yalnızca duyularıyla algılayabildikleri alanda geçmişi ve geleceği düşünmeksizin ne kendine ne de uzak yakın çevresine bakma gereği duymadan yaşarlarken Tuavi bu kuralı bozuyordu. O ilkel halklarla aramızdaki en temel ayrım olan içsel gücün bilincine sahip olmasıyla benzerlerini kat kat aşıyordu. Sanırım Tuavi'nin uzak Avrupa'yı tanıma isteği de bu olağanüstü yanından kaynaklanıyordu. Tuavi, daha Maristen'deki misyoner okulunda öğrenciyken doğan bu özlemini ancak ileriki yaşlarında giderebildi. O zamanlar bütün anakarayı dolaşan bir kumpanyaya katılarak büyük bir öğrenme açlığıyla birbiri ardına bütün ülkeleri gezerek bu ülkelerin sanat ve kültürleri hakkında ayrıntılı bilgiler edindi. Birçok kez gözle görülemeyecek denli küçük ayrıntılar hakkındaki bilgilerinin kesinliği karşısında şaşkınlığa düştüm. Tuavi olağanüstü bir soğukkanlılığa ve önyargısızlığa sahipti. Hiçbir şey onun gözünü kamaştıramaz, hiçbir söz onu gerçeklerden saptıramazdı. Her ne kadar gözlemlerinde kendi platformunu terk etmese de çevresindekilere nesnel olarak bakmayı biliyordu. Bir yıla aşkın bir süre onunla çok yakın bir ilişki içinde yaşamış olmama karşın köy topluluğunun bir üyesiydim. Onun bana açılması için içimdeki Avrupalıyı yok edip hatta unutup dost olmamızı beklemem gerekti. Onun o yalın bilgeliğini paylaşabilecek denli olgunlaşıp ona gülmeyeceğimden böyle bir şey hiçbir zaman yapmadım emin oluncaya dek. Ancak bundan sonra bana notlarından kimi bölümleri aktardı. Bütün bunları hiçbir aşırılığa, hiçbir konuşmacı oyununa kaçmadan sanki anlattıklarının hepsi tarihsel olaylarmış gibi okuyordu. Ama işte tam da bu tavrı nedeniyle söylenenler beni açıkça etkiliyor ve duyduklarımı aklımda tutma isteğinin doğmasına yol açıyordu. Tuavi'nin notlarını bana vermesi ancak çok sonraları söz konusu oldu. Çevrilmesine yayınlatmak amacıyla değil, yalnızca özel ilgim nedeniyle izin verdi. Bütün bu konuşmalar henüz tamamlanmamış taslaklar halindedir. Tuavi bunlara hiçbir zaman başka bir gözle bakmadı. O kafasındaki verileri düzenleyip sonuna dek netleştirdikten sonra Polinezya'daki kendi deyimiyle görevini yerine getirmeye başlamak istiyordu. Ne yazık ki ben bu olgunluk aşamasına ulaşmasını bekleyemeden Okyanusya'dan ayrılmak zorunda kaldım. Çeviri sırasında özgün metne sözcüğü sözcüğüne bağlı kalıp bölümlerin sıralanmasında da hiçbir müdahaleye izin vermediysem de anlatımın zenginliğinden, soluğundan ve dolaysızlığından çok şey yitirdiğinin bilincindeyim. Ama ilkel bir dilin Almancalaştırılmasının, çocuksu denebilecek tanımlamaları bayağılaştırmadan aktarmanın güçlüğünü bilenler bu durumu hoşgörüyle karşılayacaklardır. Avrupalının tüm kültür değerleri Tuavi'yi bir yanılgı, bir çıkmaz sokak ve kültürsüz bir yerli olarak değerlendirirler. Eğer anlatılanlar alçak gönüllü bir yüreğin kendini ele vermesi şeklinde olağanüstü bir yalınlıkla aktarılmış olmasaydı bu yargının fazla iddialı olduğu düşünülebilirdi. Gerçi o halkına sesleniyor, onları beyazların büyüsünden kurtarmak için uyarıyor ama bunu elemin sesiyle yapıyor ve böylece görev tutkusunun temelinde kin değil, insan sevgisi yattığını kanıtlamış oluyordu. Bize ışığı getireceğinize inandırmıştınız demişti son kez birlikte olduğumuzda. Oysa sizin niyetiniz bizi de kendi karanlığınıza çekmekti. O yaşamdaki nesneleri ve süreçleri, bir çocuğun doğruluğuyla ve gerçek sevgisiyle gözlemliyor, karşı çıkıyor, bu arada büyük ahlak düşkünlükleri keşfediyor ve bunları sayıp döküp anımsamaya çalıştıkça her biri bir deneyime dönüşüyordu. İnsanları kendilerinden koparan, düzmeceliğe ve doğal dışılığa sürükleyen bir Avrupa kültürünün değerinin nerede yattığını bir türlü anlayamıyordu. Bizi saran bir deri gibi tüm değerlerimizi, en üstten başlayıp sayıp dökerken son derece Avrupa dışı ve saygısız bir tavırla kendi kavramlarıyla adlandırarak ortaya döküyordu. Bizi sergileyen bir gösteri hem de öyle bir gösteri ki yazara mı yoksa yazarın ele aldıklarına mı gülmeli kestirmek güç. Bana kalırsa Tuavi'nin konuşmalarında biz Avrupalılar için değerli olan ve bunları yayınlama hakkını veren şeyler onun bu çocuksu açık sözlülüğünde ve saygısızlığında yatıyor. Dünya Savaşı bizi kendimizden bile kuşku duyar bir duruma sürükledi. Nesneleri kendi gerçek kapsamları içinde sınamaya, kültürümüz aracılığıyla kendi ülkülerimize bile ulaşamayacağımızdan endişelenmeye başladık. Bu nedenle kendimizi bir kez olsun kültürlü görmeyi bir yana bırakalım. Bu, hiçbir kültür yükü taşımayan ve henüz doğal duygularını koruyan Güney Denizi yerlisinin basit düşünce ve bakış açısına kulak verelim. O bizim tanrılarımızı yok edip yerine ölü tabular koyduğumuz alanları tanımamıza yardım ediyor. Papalanginin etini örtmesi, örtüleri ve hasırlarına dair. Papalanginin işi gücü habire etini sıkıca örtmeye çalışmaktır. Gövde, kol ve bacaklar ettir. Ancak boyundan yukarısı gerçek insandır. İşte böyle söylemişti bana pek saygıdeğer ve akıllı geçinen bir beyaz adam. Onun önem verdiği tek şey iyisiyle kötüsüyle bütün düşünceleri ve ruhu içinde saklayan yerdir. Yani kafadır. Beyaz adam olsa olsa bir de ellerini açıkta bırakır. Sanki kafa ve eller etle kemikten başka bir şeymiş gibi. Ama bunların dışında etini gösterene pek iyi gözle bakılmaz. Bir kızı kendine eş olarak seçen delikanlı aldanıp aldanmadığını hiçbir zaman bilemez. Çünkü kızın bedenini önceden görme olanağı yoktur. Dipnot, Tuavi'nin notu, bu fırsat eline sonradan da oldukça seyrek geçer. O da ya gece saatlerinde ya da alacakaranlıkta. Bir kız Samoa'nın en güzel Taopusundan, dipnot, köy dilberi, daha güzel bile olsa yine de bedenini iyice örter. Böylece kimse onu görememiş ve güzelliğinden zevk alamamış olur. Et günahtır. İşte böyle söyler Papalangi. Çünkü onun düşüncesine göre yüce olan tek şey ruhtur. Güneşe doğru uzanan kol bir günah okudur aslında. Soluk aldıkça denizdeki dalgalar gibi kabarıp inen göğüs bir günah yuvasıdır. Bize Siva, dipnot, yerli dansı sunan köy dilberinin kol ve bacakları günahtır. Şu koca dünyada en büyük mutluluk olan insan yapmaya yarayan organlar da günahtır. Her sinirin içinde kötü niyetli, insandan insana sıçrayan bir zehir vardır. Ete kim şöyle bir göz atacak olsa ona zehir bulaşır, yaralanır. Onun yaptığı da etini gösterininki kadar kötüdür en az. Böyle söyler işte beyaz adamın kutsal gelenekleri. Bu yüzden de Papalangi'nin gövdesi başından ayak parmaklarının ucuna değin çeşitli örtüler, hasırlar ve derilerle kaplıdır. Öylesine sıkı ki hiçbir insan gözü onları delip geçemez. Öylesine sıkı ki gövdesi ulu ormanların derinliklerinde açan çiçekler gibi solgun, beyaz ve yorgundur. Dinleyin kardeşlerim, size tek bir Papalangi'nin üstünde taşıdığı yükleri anlatayım. En içte çıplak vücudu, bitki liflerinden dokunmuş bir deri kaplar. Buna üst deri denir. Yukarıdan aşağıya doğru kafadan geçirilir. Göğsü ve kolları sarar ve baldırlara sarkar. Bu kez de aşağıdan yukarıya doğru bacakları ve baldırları örtüp göbeğe kadar çıkan bir üst deri giyilir. Bu iki deri üçüncü bir deriyle kaplanır. Bu sonuncusu özel olarak yetiştirilen yünlü bir hayvanın kıllarından dokunur. Asıl örtü budur. Genellikle üç parçadan oluşur. Biri üst gövdeyi, biri ortayı, diğeri de bacakları örter. Bu üç deri birbirine deniz kabukları ve kauçuk ağacının kurumuş sütünden yapılmış şeritlerle tutturulur. Dipnot, Tuavi, düğme ve lastik bant demek istiyor. Hepsi sanki tek bir parçaymış gibi gelir insana. Hani Lagune'de yağmurdan sonra hava koyu gri bir renk alır. İşte bu örtüler de hep bu renktir. Hiçbir zaman rengarenk olmaz. Belki bir tek orta parça renkli olabilir. O da habire kendinden söz eden ve dişilerin peşinden koşan erkeklerde. Ve en sonunda ayaklara biri yumuşak, biri çok sert iki ayrı deri giyilir. Yumuşak olanı genellikle esnektir ve sert olanın tersine ayağı bir güzel sarar. Sert olanı güçlü bir hayvanın postundan yapılır. Deri iyice sertleşene kadar suda bırakılır, üstü bıçakla kazınır, dövülür ve güneşe serilir. Papalangi bunu alıp içine ancak bir ayağının sığabileceği büyüklükte yüksek kenarlı bir çeşit kano yapar. Bir tane sol, bir tane de sağ ayağı için. Bu ayak kanoları, şeritler ve kancalarla ayak bileklerine öyle bir sıkı bağlanır ki ayaklar kabuğunun içinde büzüşüp kalmış deniz salyangozunun gövdesi gibi sıkışır kalır. Papalangi bu derileri güneşin doğuşundan batışına kadar ayağından hiç çıkartmaz. Onlarla Malaga'ya, dipnot, yolculuk, çıkar. dans eder. Hava yağmur sonrası basan sıcak kadar ısınsa bile yine de çıkarmaz ayağından. Bu yaptıklarının doğal olmadığını pekala beyazlar da farkındalar. Bu meretler adamın ayağını sanki ölmüş de çürümeye başlamış gibi leş gibi kokutur. Zaten artık Avrupalıların ayakları bir şey kavramaya ya da bir palmiye ağacına tırmanmaya bile yaramıyor. Onlar da bütün bu aptallıklarını gizlemek için hayvanın aslında kırmızı olan derisinin üstüne bir parça pislik bulaştırırlar. Sonra bunu sıvıştırıp öyle bir parlatırlar ki bir bakanın gözleri kamaşır ve bir daha bakamaz. Avrupa'da bir zamanlar çok ünlü bir papalangi yaşardı. İnsanlar kalkıp onu ziyarete gelirlerdi. O da onlara, ayağınıza böyle dar ve ağır deriler giymeniz doğru değil. Gecenin çiğ otları kapladığı sürece yalın ayak dolaşın. Böylece bütün illetlerden kurtulursunuz derdi. Çok sağlıklı ve akıllı bir adamdı bu. Ama onunla dalga geçtiler. Sonunda kısa sürede unutuldu gitti. Kadın da erkek gibi gövdesini örten hasır ve örtüler sarar üstüne. Derisi yara ve ip izleriyle doludur. Memeleri onları sanki cendereye almış gibi sıkan bir hasır yüzünden sönükleşmiş ve artık süt veremez hale gelmiştir. Bu hasır boyundan memenin altına kadar uzanır, sırttan da bağlanır. İyice sıkılaşsın diye de balık kılçıkları, şeritler ve liflerle desteklenir. Bu yüzden anaların çoğu bebeklerine sütü cam bir boru yardımıyla verirler. Bu borunun bir ucu kapalıdır. Öbür ucunda da yapma bir meme ucu takılıdır. Tabii verdikleri süt de kendilerinin değil. Sütü kızıl renkli, koca boynuzlu, biçimsiz bir hayvanın memelerinden zorla sağarlar. Bunun dışında kızların ve kadınların örtüleri erkeklere oranla daha ince, renkleri daha canlı ve parlak olabilir. Bir de boyunlarını ve kollarını erkeklerden daha fazla açıkta bırakırlar. Bu da tabii daha çok etin görünmesine olanak verir. Ama yine de bir kız ne kadar çok kapanırsa o kadar iyi karşılanır ve herkes onun edepli olduğunu düşünür. Ben de işte bu yüzden kadınların ve kızların nasıl olup da büyük fonolarda, dipnot, toplantı ve şölenlerde boyunlarını ve sırtlarını açıkta bırakıp etlerini gösterdikleri halde edepsiz sayılmadıklarını bir türlü anlayamıyorum. Belki de törenlere has bir çeşnidir. Yani diğer günlerde yasak olan şeylere yalnızca bir kez izin verilmesi. Ama erkekler boyunlarını ve sırtlarını her zaman kapalı tutarlar. Ali'yi, dipnot, efendi, boynuna, göğsüne kadar sarkan, taro yaprağı büyüklüğünde kireçle sertleştirilmiş bir bez bağlar. Dipnot, frak içine takılan yakalık anlatılıyor. Bunun üstünde diğeri gibi bembeyaz, yüksekçe bir şerit vardır. Bu da kirece batırılarak sertleştirilmiştir. Bu şeridin içinden renkli bir bez geçirilip kayık haladına düğümler gibi bir düğüm atılır. Bu renkli bezin üstüne bir inci ya da bir iğne takılır ve bütün bunlar ilk baştaki bezin üstüne asılır. Papalangilerin çoğu bileklerine de yine kirece batırılarak sertleştirilmiş şeritler takarlar ama ayak bileklerine asla. Bu beyaz bez ve beyaz alçı şerit çok büyük bir anlam taşır. Hiçbir papalangi kadınların bulunduğu yerlere boynunda bu takı olmadan gidemez. Bu alçı şeridin siyahlaşıp artık ışık saçamaz hale gelmesi de çok kötüdür. Bu yüzden alilerin hemen hepsi göğüs bezlerini ve kireçten şeritlerini her gün değiştirirler. Kadınların bin bir çeşit rengarenk tören örtüleri vardır. Sandıklar dolusu. Bunlar üzerine kafa yormaya bayılırlar. Bugün hangisini örtünmeli, uzun mu olmalı yoksa kısa mı, acaba üstüne hangi süsleri takmalı? İşte böyle düşünür dururlar. Buna karşılık erkeklerin tek bir tören giysileri vardır ve bunun hakkında tek bir söz bile çıkmaz ağızlarından. Buna kuş giysisi denir. Kapkara bir örtü. Arkası çalı papağanının kuyruğu gibi uzayıp gider. Dipnot, frak anlatılıyor. Bu süslü giysi giyildiğinde ellerin de beyaz bir deriyle örtülmesi gerekir. Her bir parmağı sıkıca saran bu deri, kanın tutuşup yüreğe hücum etmesine neden olur. Bu yüzden aklı başında beyefendilerin bu derileri yalnızca ellerine takmaları ya da göğüslerinin altına sardıkları bir bezin arasına sıkıştırmaları doğru sayılır. Bir kadın ya da bir erkek kulübesini terk edip sokağa çıkar çıkmaz geniş bir örtüye daha sarınır. Örtünün kalınlığı havanın güneşli olup olmamasına göre değişir. Sonra kafalarına da bir şeyler geçirirler. Erkeklerinki bizim Samoa kulübelerinin çatıları gibi yüz yuvarlak ve oyuk bir kaptır. Kadınlarınınki ise bitki saplarından örülmüş ya da ters çevrilip kafaya geçirilmiş kocaman bir sepettir. Bunun üstüne hiçbir zaman kokmayan çiçekler, kuş tüyleri, bez şeritler, incik boncuk ve daha akla gelebilecek her türlü ıvır zıvır iliştirilir. Bunlar da Taopulluların savaş dansı yaparken taktıkları tuigaları, dipnot, baş süsü, andırır. Ama tabii tuigalar hem çok daha güzeldir hem de fırtına ya da dans sırasında kafadan öyle hemen düşmezler. Erkekler birine rastlayıp selam vereceklerinde bu kafalıklarını çıkarıp sallarlar. Buna karşılık kadınlar kafalarındaki ağırlığı kötü yüklenmiş kayıklar gibi hafifçe öne eğmekle yetinirler. Papalangi geceleyin döşeğine yatmazdan önce üstünde ne var ne yoksa hepsini çıkarır. Ama hemen ardından bu kez tek parçadan oluşan ve ayaklarını açıkta bırakan yeni bir örtüye sarınır. Kadın ve erkeklerin örtülerinin boyun kısımları onlara o halde görecek pek kimse olmamasına karşın oldukça süslü püslüdür. Papalangi döşeğine yatınca da içi büyük bir kuşun karın tüyleriyle doldurulmuş bir örtü çeker başına kadar. Bu örtü kuşun tüyleri ortalığa saçılıp savrulmasın diyedir. Bu tüyler papalangiyi terletir. O da güneş olmasa bile kendisini güneşin altında yatıyormuş gibi hisseder. Çünkü papalangi güneşin kendisine o kadar önem vermez. İşte böylece papalanginin bedeninin neden mutluluğun renginden mahrum kaldığı, böyle beyaz ve soluk olduğu anlaşılmış oluyor. Kadınların ve özellikle de kızların büyük ışığın etkisiyle biraz kızaracaklar diye ödleri kopar. Ne zaman güneşe çıksalar tepelerinde bir de kocaman bir çatı taşırlar. Sanki ayın solgun rengi güneşin renginden daha güzelmiş gibi. Ama papalangi nedense her şeyi kendisine göre bir hikmete, bir kurala bağlamaya can atar. Kendi burnu köpek balığının dişi gibi sivri ya, ona göre güzel olan odur. Buna karşılık bizim sonsuza dek yuvarlak kalacak burnumuz ona göre çirkin ve biçimsizdir. Bizse tam tersini düşünürüz.